İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yaya Nokta TV, Mavi Karadeniz, Radyo Asu, Yıldız FM 87.7, Tekirdağ, Keyif FM 92.7, Nevşehir, Bingöl FM 102.7, Radyo Mega 88.5, Ordu, Kahta FM 96.7, Adıyaman, Mardin, Kanal 47, Ankara Beypazarı, Seyran TV, Adana Ceyhan, CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktay'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizi katılabilirsiniz. Konuklarımız Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Altu Berker, Tuğçe Mengin. Nasıl başlamak istersiniz hocam? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
Bir fosilimiz var, ona başlayalım mı? Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Burada iki kabuklu, burada gördüğünüz gibi bir val deniyor buna. 200 milyon yıllık bir fosil görüyorsunuz. Bakın bu da günümüzdeki hali. Tıpatıp aynısı, hiç değişmeden 200 milyon yıl boyunca kalmış oluyor. Bu ne anlama gelir? Evrimin olmadığını gösterir. Yani Darwinizmin geçersizliğini, Allah'ı inkar eden, haşa hayatın tesadüfen olduğunu iddia eden Darwinizmin hiçbir kanıtı olmadığını gösterir. Çünkü 350 milyon tane fosil, ki Darwinizmin kanıtları sadece fosil kayıtlarında olabilir diye Darwin söylüyor. Canlıların 100 milyon yıl, 200 milyon yıl, 500 milyon yıl önce, birkaç milyar yıl önce birdenbire ve kusursuz olarak ortaya çıktıklarını ve hiçbir şekilde değişmediklerini gösteriyor. Yani en ufak bir değişikliği uğramamış 200 milyon yıl boyunca. Bu tabii ki Allah'ın yarattığını ispatlayan milyonlarca delilden sadece bir tanesi. 350 milyon tane böyle fosil var. Tabii hocamızın da üzerinde durduğu çok önemli bir konu. Zaten bir tek protein bile tesadüfen olamadığı için, ki bu bilimsel olarak ispatlanmış bir konu, sadece hücre içerisinde sentezlenebiliyor. Bu zaten Darwinizm temelden bitiriyor. Artık fosile bile ihtiyaç kalmıyor aslında. Çünkü bir protein tesadüfen olamıyorsa, trilyonlarca proteinin meydana getirdiği milyonlarca canlı türü hiç olamaz. Yani böyle bir canlı, bir tane protein tesadüfen olamıyorsa, on binlerce proteinden meydana gelen canlılar hiçbir şekilde tesadüfen olamazlar. Bu da zaten olmadığını kanıtlıyor. Neden? Çünkü 200 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş. Yani günümüzdeki haliyle aynı. Genetik bilgisi nesilden nesile 200 milyon yıl boyunca aktarılmış, hiçbir değişikliğe uğramamış ve birdenbire ortaya çıkıyor. Bütün türler tarihte birdenbire kusursuz, mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyor. Hiçbir şekilde patolojik, asimetrik, ara form olabilecek canlı türü fosili yok. Bir tane bile yok. Zaten bir tane olsa hocamız 10 trilyon teklif etmişti. Koşa koşa getirirlerdi değil mi, parayı almak için?
Evet.
Dünya çapında. Bütün dünya medyasının haber oldu hatta 10 trilyon teklif ettiği, ki 7 milyon dolar yapar. Hatta Richard Dawkins bir program yapmıştı İngiltere'de. 40 dakika hocamızdan bir yaratılış atlasından bahsediyor. Orada söylüyor. 10 trilyon pound veriyor diyor. 10 trilyon pound da, 10 trilyon pound değil tabii, 10 trilyon dolar yaklaşık verdiği para hocamızın. 10 trilyon lira. O 10 trilyon pound anlamış. Ama gene getiremiyor. Bakın yanlış anlamasına rağmen getiremiyor. 10 trilyon pound almak için değil mi? Her şeyi yapar Richard Dawkins. Paraya düşkün birisi zaten.
Bir de bu fosiller hiç bilinmiyordu daha önce. Bu kadar çok yaratılışı ispatlayan fosil olduğu bilinmiyordu. Mesela elhamdülillah hocamız vesile oldu o fosilleri ortaya çıkmasına ve yaratılışı ispatlayan 350 milyon fosil olduğunu hocamız ortaya koydu. Hakikaten bir bakıyorsunuz, yani milyonlarca yıl hiç değişmemiş canlı. Yani ilk yaratılış anı zamanında nasılsa bugün de aynı. Ve Allah'ın mucizesi, o fosiller bugünlere kadar hiç bozulmadan gelmişler, korunmuşlar. Bunları böyle yan yana koyduğumuzda milyonlarca fosil, her birinin hangisini bir yere yana koyduğumuzda hiç değişmemiş, aynı. Mesela kaplansa kaplan kalmış, kediyse kedi kalmış. Yani böyle hiç değişmemiş. Maşallah, çok büyük mucize, Allah'ın mucizesi. Bize de çok güzel bir örnek oluyor. Yani delil oluyor inşallah.
Zaten canlılara baktığımızda ya Allah'ın yarattığı o kadar açık ki, böyle hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamayacak Allah'ın sonsuz aklının tecellisi olan canlılarla karşılaşıyoruz. Mesela hocamızın Termit Mucizesi isimli bir kitabı var. Şimdi termitlerle ilgili bir film gösterelim. Bakın kör termitler, yani karıncaya benzeyen kör canlılar. Bunlar bu gördüğünüz evlerde yaşıyorlar. Bakın insan boyundan daha yüksek olan bir ev görüyorsunuz burada. Gözü görmeyen yani kör olan termitlerin meydana getirdiği bir ev bu. Yalnız bu evin çok önemli özellikleri var. Tam bir mimari harikası. Bakın onu görelim şimdi hep birlikte. Bunların bir kere çok olduğu gibi sağlam yapı görüyorsunuz. Elini de yaslıyor burada. Her tarafı kapalı gördüğünüz gibi. Bunun içinde milyonlarca termit yaşadığı için bakın özel tekniklerle içini böyle gözetleyebiliyorlar. Yani gözlemleyebiliyorlar. İçeride termitlerin yaşadığı yerden milyonlarca termitin ısınan sıcak bir hava var. Bu yükseliyor. Şimdi bu tabii kapalı bir ortam olduğu için bir müddet sonra burayı doldurup termitlerin yaşamasına müsaade etmezdi normalde değil mi? Bakın nasıl bir önlem alınmış. Bu gördüğünüz yapının üzerinde çok özel gözenekler var. Gözenekli bir yapısı var. Bakın şimdi onu gösterecek. Hava akımı geldiği zaman dışarıdaki hava akımı tabii buna çarparak doğal olarak rüzgar etrafından dolaşıyor. Yalnız bu çarpma esnası sırasında bakın gördüğünüz böyle çok minik gözeneklerden hava aynı zamanda yuvanın içerisine de giriyor. Bunun tabii çok özel bir sebebi var. Şimdi bakın göreceksiniz ısınarak yükselen bu hava kırmızı ile işaretlenmiş olan dışarıdan gelen temiz hava onunla karışıyor. Ve onunla karışarak içerisinde yükseliyor. Fakat diğer taraftan da aynı zamanda bu kirli hava diğer gözeneklerden de dışarı çıkıyor. Çünkü hava bir vakum etkisi meydana getiriyor etrafından dolaşırken. Yani bir taraftan girip diğer taraftan çıkartarak. Şimdi bunu düşününce değil mi? Allah'ın sonsuz aklının tecellisi. Bakın kör olan, hiçbir yani beyni olmayan, ki böyle miligram bile değil sinir hücrelerinin ağırlığı. Bir canlıdan bahsediyoruz. Milyonlarcası bir araya geliyor. Bu mükemmel yapıyı meydana getiriyorlar. Hatta şöyle bir şey yapıyorlar. Bakın bu çok ilginç. Termitleri ilk yuvayı inşa etmeye başladığı anda termit grubunu daha başlar başlamaz ikiye ayırıyorlar. İzole ediyorlar birbirlerinden. Yani birbirleriyle olan bağlantısını koparıyorlar. Bir grubu bir tarafa, bir grubu bir tarafa alıyorlar. Yuva tamamlandığında hayrete kapılıyor bilim adamları. Yani çok hayret verici. Şöyle oluyor. Bu gördüğünüz yapının bir yarısını bir termit grubu yapıyor, diğer yarısını diğer termit grubu yapıyor birbirinden ayırdıkları. Ama keyfi bir ayırma bu yani o deneyi gözleme yapan kişiler ayırıyor bunu. Ve ikisini birleştirdiğiniz zaman tam karşılıklı geliyor her şey. İçindeki bütün odacıklar, katlar, bağlantılar yani tam simetriğini yapıyorlar. Ve birbirinden bağımsız olarak. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir?
Bu neye yani, benziyor biliyor evet. musun? Sen örnek gösterir hocamız da hep kitaplarında anlatıyor. Bir 100 katlı bir gökdelen düşünelim. Değil mi? 100 katlı gökdeleni kör işçiler ve mühendislerin, mühendis de demeyeyim, kör işçilerin 100 katlı bir gökdelen yaptığını düşünelim. Hiçbir farkı yok.
Peki, şöyle olsun. Örneği daha uygun hale getirelim. Hem yani görme özürlü olsunlar. Hem ellerinde hiçbir plan bulunmasın. Daha önce hiç bir arada konuşup birlikte bir plan da meydana getirmemiş olsunlar. Birlikte inşaata başlasınlar. O anda iki grup ayrılsın birbirinden. Eğer bir grubun bir binanın yarısı yaptığı, diğer grubun da yarısı yaptığı gözlenseydi çok hayret verici olurdu değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Yani insan olmasına rağmen bakın akıllı varlıklar olmalarına rağmen böyle bir şey mümkün değil. Ama termitler işte bunu yapabiliyor. Ki bunun gibi o kadar çok mucize var ki yani arılarda apayrı, örümcekteki mucize ayrı. Hocamızın hepsiyle ilgili kitapları var maşallah. Devedeki mucize. Yani canlı bakteriye bile baksanız muazzam bir akıl görüyorsunuz. Zaten hücrenin içindeki akıl yani çok insanın aklının çok çok ötesinde. Yani Allah'ın sonsuz aklının tecellisi olduğu, delili olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Bunların bakın hepsi yaratılışı ispatlar. Yani bilim Allah'ın yarattığı için, bir bilimi Allah yaratmış olduğu için çünkü Allah'ın yarattıklarını insanın incelemesi bilimi oluşturur. Yani bakıyorsunuz, hücrenin içine bakıyorsunuz mesela. Hücrenin DNA'sı var. DNA'yı yaratan Allah. DNA'nın çoğalması için meydana gelen enzimleri yaratan Allah. Protein fabrikalarını, o protein fabrikalarındaki o proteinleri sentezleyecek diğer proteinleri yaratan Allah. İnsanın bunları incelemesi, nasıl olduğunu sistemin anlamaya çalışması genetik bilimini oluşturuyor. Dolayısıyla genetik bilimini yaratan Allah olmuş oluyor. Bilimin de amacı şudur. Bilim de Allah'ın varlığını kavramamıza, sonsuz aklını kavramamıza vesile olur. Yani Allah'ı tesbih ettirtir, yüceltir. Bilimin amacı budur. Bilimin amacı yoksa kalkıp da böyle saçma sapan pagan materyalist felsefeleri savunmak ya da haşa yaratıcısını inkar etmek gibi bir amacı yoktur ki. Bu materyalizmdir, bu maddi ilah kabul eden ve Darwinizm tabi. Darwinizmde haşa yaratıcının varlığını inkar eden, tesadüfi ilah edilmiş bir pagan dini. Sümerler de bunu diyordu. Mısır'daki Firavun da, değil mi? Hayatın tesadüfen Nil'in çamurlarından oluştuğunu iddia ediyordu. Sonra çıktı Charles Darwin söyledi. Hatta arada başkaları da söylemiş. Biliyorsunuz bazı Müslümanım diyen kişiler kalkıp İbn-i Miskevek diye birini çıkardılar mesela. 10. yüzyılda mı 13. yüzyılda mı ne yaşamış? Daha önceden mecusi olan biri. Olabilir. İnsan daha önceden mecusi olup tövbe edip Müslüman da olabilir. Ama bu ahlaksız Darwinizm savunuyor, evrimi savunuyor. Türk milletini aşağılıyor, diğer ırkları aşağılıyor, zencileri aşağılıyor, değil mi? Normal zenci, siyah derili şeyler var, sahabeler var. Haydi Müslüman, ırkçılık yoktur ki Müslümanlıkta. Zaten Kur'an'a aykırıdır. Böyle biri bunu güya işte insanın da hurmadan geldiğini iddia ederek böyle saçma sapan. Hurma ile insanın ne alakası var? Hurma 60 bin yıl önceydi, milyon yıl önce de hurmaydı bildiğimiz. Normal bir meyve. İnsanın ne alakası olabilir bunun? İnsan insan yani böyle. Böyle ipe sapa gelmez iddialarını güya bilimselmiş gibi bir de Kur'an'a adapte etmeye kalktılar. Halbuki bakın Kur'an'da Allah ol demesiyle yaratıldığını çok net olarak yani değil mi? Açık Kur'an'da hatta öyle delilleri var ki melekler var, cinler var. Tabii ki evrimle yaratılmamışlar değil mi? Evrimle Allah'ın ol demesiyle. Cennette huriler, gılmanlar, vildanlar var. Evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. Hazreti Musa asasını atıyor tahta. Tahtadan olan asa, yani cansız maddeden olan bir asa birdenbire yılana dönüşüyor. Bir canlı varlığa dönüşüyor. Normal bildiğiniz yılan kıvrılarak giden ve diğer büyücülerin yaptıklarını yutuyor hatta böyle inşallah. Tabii ki burada evrim yok. Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Üfürdüğü zaman birdenbire kuş oluveriyor. Bunlar Allah'ın ol demesiyle birdenbire yaratılışı gösteren çok açık deliller. Burada hiçbirinde evrim yok. Zaten evrime en ufak bir işaret yok. Kaldı ki bu kimselerin aslında o küçük akıllarıyla şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. Haşa Allah'ın sebeplere ihtiyacı varmış gibi. Allah sebepleri insan için yaratır. Bizim için yaratılmıştır sebepler. Yani annenin, babanın yumurtalarının bir araya gelmesi gerekir. Bir bebek olması için. Değil mi? Bu hep böyle. Ama Allah dilediği zaman bunu değiştiriyor. Mesela Hazreti İsa'nın babası yok. Değil mi? Orada evet. Sadece bir annesi hamile kalıyor Hazreti İsa'ya doğrudan Allah'ın ol demesiyle. Hazreti Adem'in ne annesi var ne babası var. Allah çamura porselen şeklinde bir biçim veriyor. Ol demesiyle, ruhundan üfürmesiyle birdenbire Hazreti Adem olup kalkıveriyor. Yani Allah'ın sebebe ihtiyacı yoktur. Sebepleri Allah yaratır ama dilediği zaman bu sebepleri, kanunları değiştirebilir. Çünkü sonsuz güç sahibidir Allah.
Evet. Sebepleri de bizi imtihan etme kastıyla yaratmış Allah. Zaten onu söylüyor. Dediğin gibi hiç ihtiyacı yok ama insanların ihtiyacı var sebeplere. Çünkü bu şekilde imtihan oluyoruz. Yani sebepler kalktığı zaman hani aklın ihtiyarı artacağı için yani insanların algıları farklılaşacağı için dolayısıyla imtihan ortamı da kalkmış olacak. Ama sebepler dairesinde olaylar geliştiği için insanlar bu şekilde imtihan oluyorlar. Ama gerçek müminler, salih olanları her şeyi Allah'ın yarattığını biliyorlar. Yani her olayda Allah'a dönüp yöneliyorlar. Yani hep Allah'ın yarattığını bilerek hareket ediyorlar. Yani ben şimdi su içmek istediğimde bardağı alıp kendime doğru çekip su içiyorum ama yani kalbimde, içimde o suyu bana içirenin Allah olduğunu biliyorum. Değil mi? Gün içinde de mesela birçok olayla karşı karşıya geliyoruz. Buraya geliyoruz, yolda İşte seyahat ediyoruz, bir yerden bir yere gidiyoruz. Yani birçok olayla karşılaşıyoruz. Burada önemli olan her an Allah'ın kontrolünde olduğumuzu unutmamak. Her an Allah bizi hareket ettirdiğini, Allah'ın o olayı karşımıza çıkardığını unutmamak. Mesela bir olayla karşılaşırız bir yerde, bir tepki veririz değil mi? Yani mesela bir şey olsa, işte bir trafik kazası olur, görürüz, şahit oluruz, bir tepki veririz. Ama kalben biliriz onun Allah'ın bize bir görüntü olarak onu yarattığını, gösterdiğini biliriz. En güzel hareketi yapmamız lazım. Mesela tevekkül etmemiz lazım. Ve o an Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmemiz lazım. Sabırlı olmamız lazım. Mesela şefkatle davranmak lazım. Bazen hocamız söylemişti, böyle insanlar bazı trafik kazalarına şahit olup yani oradan gitme kaçma vakaları oluyor. Gerçi Türk milleti genel olarak çok ahlaklı ve şerefli bir millet. Yani böyle durumlarda gerçekten çok birbirine yardım eden bir millet. Ama böyle az da olsa böyle vakalar oluyor. İşte orada aslında insan imtihan oluyor. Yani imtihan olduğunu bilen insan da oradan kaçmıyor. Yani Allah'ın onu özel karşısına çıkardığını biliyor. Ve ona göre hareket ediyor inşallah.
Evet. Bir ilanımız var galiba, evet. Tarkan Hocam.
Evet, bu dün bahsettiğimiz bir ilan vardı. Hatta ben burada okumuştum sizlere. İşte bugün bu ilan tekrar bunu okuyacağım. Vakit Gazetesi'nde yayınlandı ilanımız. Şöyle önce bir göstereyim. Sayın Başbakanımıza hitaben yazılmış bir ilan. Evet, şu an okuyorum. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi Türkiye'nin öncelikli siyasi hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz özellikle son yıllarda demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesiyle temel hak ve özgürlüklerin tam olarak korunmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform sürecinden geçmektedir. Hükümetimizin ise işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikasına ne kadar büyük bir önem verdiği bilinmektedir. Ancak özellikle son yıllarda imzalanan uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk işkenceye karşı birçok teminat içermesine karşın ne yazık ki Türkiye'de işkence ve kötü muamele özellikle de tutuklama öncesinde hala sistemli bir şekilde devam etmektedir. Gerek yargıya intikal eden davalar, gerekse insan hakları örgütlerinin yayınladığı raporlar, işkenceye uğrayan kişi sayısının her geçen gün daha da arttığını gözler önüne sermektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında dikkatinizi çekmek istediğimiz çok önemli husus, kolluk kuvvetleri hakkında ortaya atılan işkence ve fena muamele iddialarının ne yazık ki çoğu zaman cezasız kalmasıdır. İşkence vakaları yargıya intikal etmekte, İşkence yapan polisler yargılanmakta, ancak idari incelemeler genelde sürüncemede bırakılmakta. Soruşturmalar bilinçli olarak bitirilmemekte. Bu durumda zaman aşımı ve ceza erteleme söz konusu olmakta ve işkence yapan polisler kanunen hak ettikleri cezayı almamaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Karakolları İnceleme Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapor, bu konuda çok çarpıcı bazı sonuçlar ortaya koymuştur. Rapora göre işkence yaptıkları için haklarında soruşturma açılan emniyet görevlilerinin çok azı ceza almaktadır. Yapılan araştırmaların ardından ortaya çıkan sonuç, polisin idari soruşturmalarda korunduğu yönündedir. Ve raporda son 5 yılda İstanbul'da tek bir polisin dahi hakkında ki işkence iddiaları nedeniyle ceza almadığı şeklinde bir gerçek ortaya konmaktadır. Burada bir istatistik konulmuş. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu faaliyet raporu olarak Ekim 2008-Eylül 2009 arası, 2003 ve 2008 yılları arasında diye işkence ve kötü muameleden dolayı 2140 polis hakkında idari soruşturma başlatılmış. Bu kişilerden sadece 43 kişiye disiplin cezası verilmiştir. 1588 polis memuru ve amiri hakkındaki 256 iddianame düzenlenmiş, ceza alan personel sayısı sadece 19 olmuştur. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 14 Şubat 2005 ile 01 Haziran 2010 tarihleri arasında haklarında adli soruşturma açılan polislerle ilgili açıklaması, polislerin nasıl korunduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. Evet, bir başka raporda yine verilen istatistiklere göre 309 polisten sadece ikisi ceza almıştır. 50 polis beraat etmiştir. 131 polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Yetki sınırlarını aştıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan 2032 polisten ancak 20'si ceza almıştır. Bunlardan 8'i hapis, biri memuriyetten men, 11'i ise para cezasına çarptırılmış. 170 polis beraat ederken 1362 polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevap. Raporu hazırlayan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen, Yeni Aktüel dergisinde yaptığı açıklamada işkence yapan memurların korunduğunu şu ifadelerle açıklamıştır. Türkiye'de herkes işkencenin varlığından haberdar ama devlet işkenceyi tespit edemiyor. İşkencecileri bulamıyor. Mahkemeler bazı istisnalar dışında mağdurları değil işkencecileri koruyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı bugüne kadar 11 bin kişiden fazla işkence mağdurunu tedavi ettirdi. Bu 11 bin dosya, 11 bin işkence iddiası demektir. Her yıl açıklama yapıyoruz. Örneğin bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı 450 kişi işkence gördüğü için tedavi olmak üzere başvurmuştur diye. Aslında savcıların gelip bu 450 vakanın her birini ayrı ayrı soruşturması gerekir. Bizim 11 bin kişiye ulaştığımız süreçte savcılık bir tek soruşturma açmadı. Haziran 2008 Yeni Aktüel. Sayın Başbakanımız, tüm bu bilgiler işkence yapan ve yetkilerinin sınırını aşan bazı polis memurları hakkında yetkili merciler tarafından kovuşturulma yapılmasına dahi gerek duyulmadığı yönünde önemli bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Türkiye taraf olduğu milletler arası sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul ederek işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir. Bu milletler arası yükümlülüklere paralel olarak anayasamızda da işkencenin yasak olduğu kabul edilmiştir. 5237 sayılı yeni ceza yasasının 94, 95 ve 96. maddeleri hükümlerince işkence ve kötü muamele yapanlara verilecek cezalar arttırılmıştır. Ayrıca Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay, işkence ve kötü muameleye karşıyız. İşkence ve kötü muamele yapanlara asla acımayacağız. Sözüyle bizlere çok önemli bir teminat vermiştir. Ülkemizin milli birlik ve beraberliği, devletimizin bekası, vatanımızın her karış toprağı için can siperhane gece gündüz çalışan polis teşkilatımız, canımız ve malımız en güvenilir emanetçisidir. Canımızın ve malımızın en güvenilir emanetçisidir. Türk polisinin en önemli özelliklerinden biri, İslam ahlakının fedakarlık, cesaret, şefkat, merhamet, diğergamlık gibi hasletlerini hizmet anlayışlarına en güzel şekilde yansıtmalarıdır. Milletimiz Türk Polis Teşkilatı'nın sağladığı barış, huzur ve güvenlik vesilesiyle rahat bir şekilde yaşamakta, ailelerini ve kendilerini koruyan polis memurlarına büyük saygı ve sevgi duymaktadır. Ancak yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi, polislik mesleğine leke sürmeye çalışan işkence yapan memurlarla ilgili ihlal iddialarının etkili bir şekilde soruşturulması, gereken ceza ve yaptırımların geciktirilmeden yerine getirilmesi, gereken kanuni düzenlenmelerin gerçekleştirilmesi, hakkaniyet duygusunun zedelenmemesi ve adalete olan güvenin ortadan kalkmaması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. İşkenceci polisi savunan, koruyan ve suçlarını örtbas eden gizli bir devlet politikası olduğu yönündeki yanlış imaj halen bazı zihinlerde devam etmektedir. Bunu tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir, saygılarımızla. Gerçekten çok önemli bir konu, son derece önemli. Sayın Başbakanımızın da bu konuda çok büyük hassasiyet göstereceğini biliyoruz. Zaten devlet, burada da bahsettiği gibi devlet politikası olarak, hükümet politikası olarak hepimizin bir an önce hallolması gereken bir sorun. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunun ülkemizden tamamen silineceği umudunu taşıyoruz.
İnşallah. Zaten Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Aynı zamanda inşallah. Bildirilen bütün alametler gerçekleşti. Kur'an'da da görmüştük. Ahir zamana ve İslam'ın hakimiyetine Allah'ın vaat ettiği ayetler var. İşaret eden ayetler var. İslam alimlerinin de açıklamalarıyla bu yönde olduğunu zaten söylüyorlar ayetlerini. Ahir zamana ve Hazreti Mehdi'ye baktığını. Dolayısıyla Allah'ın vaadi gerçekleşiyor. Bildirilen alametlerden 150'den fazlası gerçekleşti. Yine bir örnek verelim. Mesela bu da büyük alametlerden bir tanesi. Bakın, doğu tarafında bir ateş görülmesinden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyor hadiste, diyor ki Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Bakın, bir alamet veriliyor burada ve Hazreti Mehdi'nin geliş, çıkış alameti olarak bildiriliyor. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el-Makdisi'nin Feraidu Fevaidil Fikir Fil İmam el-Mehdi el-Muntazar. Yine doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Bakın, çıkış vakti olarak değil mi, alameti olarak bildiriliyor. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ayrı zaman. Şimdi tabii yaşı 1979 yılında gençliklerini yaşayanlar hatırlayacaklardır. İstanbul önlerinde büyük bir tanker patlaması yaşanmıştı.
Olan Rumen tankeri Independenta,
bakın,
Yunan şilebiyle çarpıştı. Kaza İstanbul'a korkunç günler yaşattı. Yitirdiği kaza sonrası tanker günlerce yandı. Tonlarca petrol denize döküldü. Kaza, boğazların güvenliği konusunda önlem alınmasına ilişkin baskıları artırırken boğazlardan yapılan petrol taşımacılığına da dikkati çekti.
Evet. Bakıyoruz, bakın, dönemin gazete haberlerini görüyoruz. 16 Kasım 1979 patlama. Bu iki tankerin patlaması, Roman tankerinin patlaması 15 Kasım 1979 tarihinde olmuştu. Roman tankeri patladı. İşte mal ve can kaybının olduğu bildiriliyor haberlerde zaten. Şimdi burada ayrıca alametler arasında yine o doğudan görünen ateşin olduğu bu dönemde, ki doğudan gelen bir petrolün değil mi patlamasıyla meydana geliyor petrol tankerinin, aynı zamanda gecenin aydınlanması, uyuyanların uyanması anlatılıyor değil mi alametlerde, yine aynı şekilde. Hakikaten tam da o şekilde oldu. Bakın, diyor ki İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. Rumen tankeri atom bombası gibi infilak etti. Patlamadan sonra paniğe kapılan halk sokaklara fırladı. Yine bir gazete haberi, geçmiş olsun, büyük tehlike atlatan İstanbul'u Allah korudu. İstanbul duman altı oldu. Yunan şilebiyle Roman tankeri çarpıştı. Bakın, 51 ölü. Mal ve can kaybı olacağı bildiriliyor. Uyanın uyandığı, ayakta olanın oturduğu, oturanın ayağa kalktığı bildiriliyor. Ve gece bir aydınlanmadan bahsediliyor. Hakikaten hem patlamada hem de daha sonraki bir parlamada İstanbul gündüz gibi aydınlanmıştı. Yani bütün İstanbul aydınlandı. Yüzlerce metreye çıkan alevlerle bu şekilde bir aydınlanma oldu. Yani tam Peygamberimizin tarif ettiği gibi hadis gerçekleşmiş oldu ve hatırlarsak hadiste Mehdi'nin geliş çıkış alameti olarak bildiriliyor. Yani bu alametin Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a gelme alameti olduğunu anlıyoruz buradan inşallah. Bu gerçekleşen alametlerden yalnızca bir tanesi. Bunun gibi böyle 150'den fazla alamet var.
Evet. Afganistan'ın işgali ile ilgili alamet var. Onunla ilgili hadis var, onu okuyayım görseniz. Kitab-ül Burhan fi alameti Mehdi ahir zaman sayfa 59'da Talikan'a, yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Mesela Peygamberimiz 1400 yıl önceden Afganistan'ın işgalini göstermiş, bize dikkat çekmiş, bunu bildirmiş. Hakikaten de Afganistan işgali oldu. Önce Ruslar tarafından Afganistan'ın işgali oldu. Ve burada çok güzel bir detay daha var. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Gerçekten de orada altın ve gümüş olmayan çok değerli madenler var. Lityum gibi.
Bakın bu yeni çıkan, evet. 2010 yılında çıkan, Haziran ayında çıkan bir gazete haberi. Bakın diyor ki, New York Times, Amerikalılar büyük bir madenin zenginliği buldular. Emperyalist işgal gücünün Afganistan'ı niçin işgal ettiği belli oldu. Hakikaten haberde şunu bildiriyor. Büyük bir zenginlik buldular. Bakın Afganistan'ın ki lityum, mesela bu pillerde kullanılan lityum, kobalt gibi madenlerin bulunduğu büyük bir zenginlik bulundu böyle. Tam hadiste gerçekleşmiş oldu, değil mi?
Evet. Yani Peygamberimizin bu kadar detay vermesi yani çok önemli. Yani bu olayın hem önemini işaret ediyor hem insanları kafasında hiç şüphe bırakmayacak kadar çok detay bilgi verilmiş. Yani orada bu kadar böyle bir detay olması, değil mi? Orada madenler olacağının bu kadar değerli bir kere. O dönemde öyle lityum, kobalt gibi madenlerin kimse bilmiyordu yani. Öyle bir şey yani bu kadar değerli olduğu da bilinmiyordu zaten. Yani 14 asır sonra böyle bir madenin değerli olduğu ortaya çıktı ve orada olduğu ortaya çıktı. Yani çok detaylı Peygamberimiz yani ahir zamanı işaret etmiş. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkacağı döneme net bir şekilde ışık tutmuş.
Bakın bir alamet, daha büyük bir alamet. Hazreti Mehdi'nin kesin olarak çıktığını gösteren alametlerden bir tanesi inşallah. Lulin kuyruklu yıldızının görünmesi. Bakın İmam-ı Rabbani'den nakledilen bir hadiste vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani 381. mektup sayfa 1184. Şimdi bakın bu Lulin kuyruklu yıldızını görüyorsunuz burada. İki dişli diye bahsediyordu. Yani bu hiç bilinmeyen bir özellik kuyruklu yıldızlar için. Hem önde ışığının hem arkada ışığının olması. Bakın görüyorsunuz. Ve düz değil de boynuz şeklinde. Burada görüldüğü gibi. Bakın burada yeşil kuyruklu yıldız dünyaya teğet geçti diye. Şimdi İmam Rabbani tarafından bildirilen Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti boynuzu andıran iki uçlu yıldız diyor. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver, yani fazla parlak, aydınlık, normalden daha aydınlık bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bakın normalden daha parlak ve hakikaten boynuz gibi. Ayrıca bakın her günkü geçiş yönü ise doğudan batıyadır diyebiliriliyor. Hakikaten bütün diğer gök cisimlerinin aksine doğudan batıya hareket ettiğini görüyoruz. Ayrıca Lulin kuyruklu yıldızının bir özelliği 1000 yılda bir yaklaşık geçtiği tahmin ediliyor. Çünkü kimse bilmiyordu Lulin kuyruklu yıldızını. Hakikaten bu gerçekleşti. Yine hadislerde kuyruklu yıldız geçmeden Lulin'den evvel kuraklıkların olacağı, değil mi? Ondan sonra yağmurların olacağı ve bir ekonomik krizden bahsediyor. Bunlar da gerçekleşti aynı yıl. Hatırlarsanız hatta global ısınma diyorlardı. Hocamız global ısınma falan yok. Bunlar Mehdi'nin çıkış alameti diye anlatmıştı. Değil mi? Birkaç sene önce.
Evet.
Tam dediği gibi birdenbire kuraklık bitti. Dünya çapında bitti. Bu sefer yağışlardan şikayet etmeye başladılar. Hadiste bildirildiği gibi. Ne oldu? Hani global ısınma vardı demek ki yokmuş. Ay zaman alameti. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleşiyor. Ve gerçekleşti. 150'den fazlası. Şimdi bunların gerçekleşmiş olması da Hazreti Mehdi'nin geldiğini, ortaya çıktığını, İstanbul'a çıktığını inşallah, Hazreti İsa'nın yeryüzünde faaliyette olduğunu bize kanıtlıyor ve İslam'ın hakim olacağını da, değil mi? Zaten Allah'ın vaadi var Kur'an'da, kesin olarak kanıtlıyor bu şekilde inşallah, maşallah.
Bir de teknolojinin gelişmesi de aslında çok büyük işaret. Yani başlı başına işaret. Çünkü bakıyoruz son 20-30 yıl içinde muazzam bir gelişme olmuş. Yani belli ki dünya bir olaya hazırlanıyor. Yani şöyle bir bakıldığında dünyanın bir olaya hazırlandığını görüyoruz. Mesela internet diye bir olay çıkıyor. Mesela 10 yıl önce, 15 yıl önce yok. Ama 10-15 yıl içinde artık mesela herkesin, değil mi, vazgeçilmez bir imkanı oluyor. Her evde oluyor. Vazgeçilmez oluyor ve son derece işlevsel oluyor. Ve bu son 20-30 yılda özellikle oluyor. Anlıyoruz ki biz teknoloji gelişmesiyle bir olaylara zemin hazırlanıyor. Nitekim Peygamberimizin bildirdiği hadisler var bu konuda. Onlardan bir iki tanesini okuyacağım. Ölüm, Kıyamet ve Diriliş kitabında sayfa 471'de kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Yani şimdi o dönemde bu hadisi tam anlamıyla anlamak yani mümkün görünmüyor. Yani o dönemde tabii ki mutlaka bir şeyler düşünülüyordu ya da sonraki dönemlerde, sonraki asırlarda. Ama tam yaşadığımız asırda tam peygamberimizin ne demek istediğini anlıyoruz. Mesela cep telefonu değil mi? Cep telefonlarının böyle anteni var. Hani kırbaca benzeyen böyle ufak antenli cep telefonları var. Kamçısının ucu konuşmadıkça, yani insan sanki kamçısına konuşuyormuş gibi cep telefonuyla konuşuyor. Mesela başka bir hadiste, yine Ölüm Kıyamet ve Dirilişte kitabında sayfa 471'de kişiye kendi sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Mesela insanlar telefonla konuşması, radyodan kendi sesini dinlemesi, televizyondan kendi sesini dinlemesi. Yani bunlar çok büyük mucizeler. Yani düşünün, bir asır önce bile radyo, bunlar televizyon, uydu yayını, mesela gökten ses gelir diyor. Hazreti Mehdi'yi işaret eder diyor. Gökten nida olur diyor. Gerçekten de bakıyoruz, uydu yayını var ve bütün dünyaya yayın yapılabiliyor. Yani gökten bir ses oluyor. İşte o dönemde peygamberimiz bu şekilde anlatmış ve söyledikleri tıpatıp çıkmış. Yani tıpatıp çıkıyor. Yani artık bunu insan düşündüğü zaman yani mutlaka bunun bir gerçeğe işaret ettiğini anlıyoruz. İşte o gerçekte inşallah Hazreti Mehdi'nin zuhuru, öyle bir dönemdeyiz. İnşallah Hazreti Mehdi'nin zuhur etme dönemindeyiz. Onunla da birlikte olacağız inşallah. Allah'ın izniyle ve dünya hakimiyetini de hep birlikte göreceğiz inşallah. İnşallah.
Bir başka alametini okuyayım. Hazreti Mehdi'nin çıkışının ahir zamanda olduğumuzun. Diyor ki hadis-i şerifte, insanların en şerlileri Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir diyor. Risaletül Hurucül Mehdi cilt 3 sayfa 177'de. Hakikaten gördük 2003 yılında değil mi? Irak'a saldırılar sonucunda her yer alevler altında kaldı. Nisan 2003'tü. Evet. Gazeteler, televizyonlarda hakikaten Bağdat alevlerle yok edilir diyor. Bakın hakikaten bombalarla şehir alt üst edildi. Yani tam hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in bize söylediği gibi aynen tahakkuk etti.
Bakın gazete haberlerini de gösterelim. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bağdat yanıyor. 21 Mart 2003 tarihli gazeteler.
Tabii.
22 Mart yine Habertürk gazetesi. Atom bombası gibi Bağdat cayır cayır. Bağdat'ı Hülagu'dan beter yağmaladılar.
Tabii.
Iraklılar şaşkın, Bağdat niye direnmedi diye 10 Nisan 2003 tarihli Vakit gazetesi. Bakın Irak alev alev yanıyor. Tam hadiste belirtildiği gibi gerçekleşti. Ayrıca hadiste Irak'ın yeniden yapılanması bildiriliyor. Bakın Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak'ta yeniden yapılanır. Bu da aynen oldu. Bakın Irak'ı onarım ABD'nin. Yeniden yapılanma haberleri. Irak'ın kültür mirası paramparça edildi. Yani toparlanması, yeniden yapılanması gündeme gelmişti. Ne bulurlarsa yaymalıyorlar. Yani Peygamberimizin verdiği tüm ayrıntılar mucizevi bir şekilde gerçekleşti ama bakın çok sayıda ayrıntı, yani alamet. Bunlardan bir tanesi dahi, yani Ramazan ayında ay ve güneş tutulması ya da Fırat'ın suyunun kesilmesi, tarihte ilk defa olan bu olayların bir tanesi bile Hazreti Mehdi'nin çıktığını kesin olarak kanıtlayan bir alamet. Kaldı ki tabii hadislerde tesbih taneleri gibi birbirini izleyen olaylar diye bahsediyor Peygamberimiz ve çok sayıda alamet vermiş. Allah'ın vahiyle tabii, Allah'ın vesilesiyle, Allah'ın vesile etmesiyle ve hepsi gerçekleşti. Ve bu çok büyük mucize. İnsanların çok hayret içinde olması lazım yani. Çok büyük bir müjde ve çok hayret verici. Yani çok büyük bir mucize. Peygamberimizin en büyük mucizelerinden bir tanesi değil mi? Ahir zamanla ilgili verdiği bu bilgilerin aynı ile gerçekleşmesi, bakın artık aynı ifadeler. Yani alevlerle yok edilir diyor. Bağdat alev alev diyor. 1400 sene sonraki gazete haberleri ana manşetten, değil mi?
Evet.
Yani ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. 2 sene üst üste, üstelik 2 defa bir daha oluyor. Yine Ramazan ayında 2 defa üst üste ay ve güneş tutulması oluyor. Afganistan işgal edilecek diyor. Altın olmayan hazineler çıkar diyor. Bakın gazete haberi 2010 yılında çıkıyor. Afganistan işgal edilmiş tam söylendiği gibi. Ayrıca altından deniyor, lityum, kobalt gibi böyle çok değişik madenlerin olduğu büyük bir zenginlik bulundu. Ya bunlar tabii çok büyük bir mucize. Maşallah.
Maşallah. Bir de hocamız daha önce söylemişti. Bu alametler ikişer defa tekrarlıyor. Yani Cenab-ı Allah insanlara tam göstermek için, yani aslında inşallah bir defası bile çok büyük mucize zaten. Ama insanlara tam göstersin, hani kalplerinde hiçbir şüphe kalmasın diye, bu çok büyük alametler bir daha tekrarlanıyor. Mesela o Ramazan ayında 81 ve 82, 1981 ve 82 yıllarında meydana gelen güneş ve ay tutulması var. İki sene üst üste. Ve bunlar 15 gün arayla Ramazan ayının içerisinde hem güneş tutulması hem ay tutulması oluyor. Ve iki sene üst üste tekrarlıyor. Ama Cenab-ı Allah yani bu çok büyük mucizeyi 87 yılında tekrarlanmasını tekrarlattırıyor. Yani bu büyük mucize gene ahir zamanda tekrarlanmış oluyor. Yani mesela kuyruklu yıldızdan bahsediyor Hazreti Peygamber. Değil mi? Müjde olarak bize vermiş. Önce Halley kuyruklu yıldızı geçiyor alamet olarak. Ki bu Halley kuyruklu yıldızı tarihte de hep böyle çok büyük olaylara hep alamet olmuş. Bütün peygamberlerin böyle bütün demeyeyim de çoğu peygamberin hayatında önemli olaylara işaret etmiş. Bu dönemde de geçiyor. Onunla birlikte bir kuyruklu yıldız daha geçiyor. Lülin kuyruklu yıldızı. Mesela gene iki kere Cenab-ı Allah yapıyor. Yani böyle iki kere olayları tekrar tekrar böyle olayların şerh edilmesiyle insanlara çok aleni artık hiçbir şekilde inkar edemeyecekleri gibi çok açık gösterilmiş. Yani şimdi peygamberimizin hadisleri 1400 yıldır duruyor burada. Değil mi? Kuşaktan kuşağa geçmiş. Kitaplar bu devre kadar gelmiş. Bir bakıyoruz hadislere aynen tahakkuk ediyor bu dönemde. Yani bunlar çok büyük mucize. Bunu çok iyi düşünüp, derin düşünüp o müjdeyi almak lazım.
Evet. Ahir zamanın önemli özellikleri var hakikaten. Bunlardan bir tanesi de bakın münafıkların çıkması. Yani çok büyük tehlike İslam için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeye dikkat çekiyor hadislerde. Bakın bir hadis şimdi inşallah peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Yani 3 büyük hareket olacak. Medine şehri derken tabii burada peygamberimize de soruyorlar zaten o dönemde. İstanbul'a dikkat çekiliyor. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Yani bütün münafıkların Hazreti Mehdi'nin yanından cemaatinden ayrılacağı bildiriliyor. Böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi, değil mi? Demirden nasıl böyle kir, pas atılır, saf hale gelir. Medine'de pisliği, yani habis insanları dışına atacak. Bu pislikleri, değil mi? Bu pislik varlıkları dışına atacak İstanbul. Ve o güne kurtuluş günü denecektir. Şimdi bu çok büyük bir tehlikeye dikkat çekiliyor, değil mi? Ve büyük olay. 3 defa böyle büyük bir hareket olacağı bildiriliyor hadislerde. Ve hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Mehdi'nin onları yüzünden tanıyacağını bildiriyor. Değil mi bunları? Ve bunlar Allah tarafından Kur'an'da özel olarak dikkat çekiliyor. Ve münafıkların bir özelliği safa safa oluyor böyle münafık hareketinin, değil mi, gelişimi. İsterseniz onlara bir konuşalım.
Tamam. O zaman en başında münafığın kim olduğunu tarif edebilir miyiz? Daha doğrusu ben hocamızın çok hikmetli anlatımından bir alıntıyla anlatmak istiyorum. Münafık kimdir? Bakın sayın hocamız Sayın Adnan Oktar 6 Ocak 2010 tarihinde Samsun Aks, Kocaeli ve Gaziantep Olay TV'de yayınlanan canlı röportajında şöyle izah etmiş münafıkın kim olduğunu nasıl tarif etmiş. Bakın münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların yanına gelip Müslümanlardan istifade etmek için, onların parasından, imkanlarından istifade etmek için onların yanında bir süre kalıp onların, Müslümanların hayatlarını öğrenen ve sonra gidip küfre bu adamlar şuradalar, şu sayıdalar, şöyle bir imkanları var, gidin bunları yok edin tarzında faaliyet yapan alçak karakterli kimselere denir. Münafık budur işte. Çok hikmetli, gayet güzel bir şekilde hocamız veciz bir şekilde ifade etmiş. Münafıkın hain karakterli olduğunu.
Evet. alçak, şerefsiz. Bakın hadiste de bildirildiği gibi pislik diyor, pislik atılır diyor. Bu işte Müslüman cemaatin, Müslümanların arınmasına, daha güzel ahlaklı olmalarına değil mi?
Evet.
Ve sağlam imanlı olanların kalmasına vesile olan, yani tıpkı altının saflaşması gibi. Bakın hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hikmetli olarak pasını atar diyor, kirini atar diyor ve demirin hası kalır diyor geriye. Değil mi inşallah? Kur'an'da da safaları bildiriliyor münafıklığın. Onları değil mi Altı Hocam?
Tabii
sen istersen başla.
Estağfurullah. Ayet okuyayım. Şeytanları Allah'a sınırım. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Yesrib Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Bu münafıklar öyle kelimeler kullanıyorlar ki sanki dine uygunmuş gibi gözüken, öyle itiraz edilemeyecekmiş gibi hazırlanmış, özel yani Müslümanları kızdırmak için kullandıkları, sanki Müslümanlar bu şeylere itiraz edemeyecekmiş gibi bir izlenim oluşturarak onları kitlemek için yaptıkları bir üslup geliştiriyorlar. Sanki bakın burada diyor, gerçekten evlerimiz açık diyor. Mücadeleden kaçmak istiyor. Yani hain ruhlu ve sahtekar ve istemediği için Allah adına mücadele etmek, inanmadığı için. Diyor ki evlerimiz açıkta, yani sanki ailesini, ev ahalisini, yakınlarını korumaya çalışır bir üslup geliştiriyor. Tabii ki insan ailesini koruması bu itiraz edilebilir bir şey değildir. Bu mesela bir şey denmez ama onu özellikle yapıyor. O niyetli olduğundan değil, mücadeleye katılmak istemediğinden. Değil mi? Mesela ahir zamanda materyalizmle, darvinizmle, yani Allah'a inkar etme felsefesiyle Müslümanlar bir mücadele ediyorlar, değil mi? Sevdikleri, şükrettikleri, inandıkları Cenab-ı Allah'a anlatacaklar, Müslümanlar anlatıyorlar. Ve bu onların vazifesi, her Müslümanın üzerine farz olan bir vazife. Ama münafıklar bunu yapmak istemedikleri için buna karşı bahane uyduruyorlar. Ve böyle sanki usturupluymuş gibi yapmaya çalışıp itiraz edilemeyecekmiş gibi bir üslup geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ama aslında mücadele etmek istemiyorlar.
Şey diyorlar, savaşmayı bilseydik sizinle birlikte savaşırdık diyorlar. Yani bu da mesela son derece sinsice bir ifade. Hani savaşsayı bilseydik, o onların gene böyle sanki böyle makul bir mantık kullanıyormuş gibi söyledikleri bir şey ama asıl oradaki gayeleri kaçmak. Yani mücadele etmek istememek. Çünkü din uğruna Allah rızası için hareket edileceği için bunlar bundan kaçmak için bahane üretiyorlar. Yani mesela Allah rızası için tebliğ yapılması var değil mi? Mesela materyalizme karşı, darvinizme karşı ilimsel bir çalışma yapmak lazım. Mücadele yapmak lazım. İnsanların o işte insanları ateizme iten, materyalizme iten o dogma iddialara karşı bilimsel sonuç, çözümler, deliller getirmek lazım değil mi? Bunun çalışmasını yapmak lazım mesela günümüzde.
Hazreti Mehdi bunları kaldırıyor ortadan.
Tabii günüm mesela ahir zamanda Hazreti Mehdi inşallah bunları tamamen kaldıracak. İnşallah hocamız da, inşallah bizler de Hazreti Mehdi'nin talebeleri olarak, inşallah niyetimiz o şekilde, öncüsü olarak bizler de böyle çalışmalar yapıyoruz. Bunun için tabii ki gayret etmek gerekiyor. Bu zor bir gayret değil. Hani sonuçta yani orta zekalı bir insan bunları böyle isterse, gayret ederse yapabilir. Yani bunda bir şey yok. Hatta bir başka ayette de gerçekten isteselerdi hazırlık yaparlardı diyor. Yani onların gayesi o değil. Yani onu iyi anlamak lazım. Bunlar bahane olsun diye bahane uyduruyorlar. Yani asıl niyetleri başka. Allah, Cenab-ı Allah da ayette şöyle buyuruyor inşallah. Tövbe suresi 42. ayette. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler diyor. Yani gene Allah adına çıkıyorlar. Yani bu da çok ilginç, çok önemli bir özellikleri. Allah adına yemin ediyorlar bu konuda. Yine kendi nefislerinde olanı söylediklerini itiraf etmiyorlar. Allah adına yaptıklarını söylüyorlar.
Ama halbuki yani böyle bir konu olmaz ki. Mesela Hazreti Mehdi döneminde darvinizme, materyalizme fikri mücadele olacak ve İslam hakim olacak inşallah.
Tabii.
İnsan her halükarda yani insanlara tebliğ yapabilir. Mutlaka bir yol bulur değil mi? Darvinizme karşı materyalizme. Bu ne kadar samimiyetsiz ve ahlaksız olduklarını gösteriyor. Yani böyle bir konu olmaz ki, değil mi? İnsan her şeyi yapabilir. Yani internette hiç yapamadığı bir kitap alıp hediye edebilir. Sözlü anlatır, değil mi? Dilinin döndüğünce. Ya mutlaka bir yol bulur. Bulunamaz diye bir şey yok. Yani öyle güç yetirememek, yapamamak diye. O zaten onların samimiyetsizliklerinden, işte ahlaksızlıklarından. Kalplerinde olmayan ağızlarıyla söyledikleri için münafığın özelliği.
Tabii.
Oradan kaynaklanan bu samimiyetsiz ifadeleri oluyor.
Bak Kur'an'da çok güzel bir örnek var buna. Allah belirtmiş. Sahabe savaşmak için Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem'den binek istiyor. Hani onlar da mücadeleye katılmak için. Ama o dönemdeki şartlarda binek olmadığından bu kişiler böyle gözlerinden Allah aşkıyla tabii yaşlar boşana boşana geri dönüyorlar. Yani oradaki onların azimleri, böyle şevkleri değil mi? Ne kadar net anlaşılıyor bu örnekte, Kur'an'da olan bir örnekte. İşte bununla kıyaslandığında onların sahtekarlık yaptığı çok net bir şekilde anlaşılıyor.
Evet, böyle işte kendilerine göre güya işte böyle akılcı bir, evet, vaktimiz dolmuş galiba.
Evet, bir ara verelim. Sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, evet. Münafıklardan bahsediyorduk. İslam için en büyük tehlike münafıklar. Kur'an'da Allah'ın çok dikkat ettiği, Allah affetsin, dikkat çektiği bir mahluk türü. Allah Kur'an'da münafıklığın safhalarını da bildiriyor. İlk olarak münafıkların işte kızdırma amaçlı, ilk bakışta yani dine uygun gibi görünen böyle bahanelerinden bahsetmiştik. Mesela evlerimizin açıkta diyerek güya aileleriyle, evleriyle ilgilenmek zorunda olduklarını söylemeleri, ki buna hani dine uygun ama sahtekarca yaptıklarını anlatmıştık. Mücadele etmeyi bilseydik demeleri ayette bu şekilde bildiriliyor. Halbuki Allah insan istese mutlaka Allah'ın dilemesi bir yol bulur samimi olduktan sonra. Hazreti Mehdi döneminde Darwinizme, materyalizme karşı bir mücadele olacağı açık. Ve mutlaka insanın yapabileceği şeyler vardır. Peygamberimiz döneminde de Tarkan Hocam hani örnek vermişti. Binek bulamadıkları için gözleri yaşara yaşara dönen sahabeler oluyor. Samimiyet, çünkü samimiler. Ama münafık samimi olmuyor. Bunu sahtekarlık için yapıyor. İşte başka bir ayette de mesela bu mücadeleyi yine günümüzdeki örneğiyle Hazreti Mehdi'nin ve talebelerinin darwinizme, materyalizme yaptıkları mücadeleyi çirkin gördüklerini anlıyoruz. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın elçisine muhalif olarak, yani karşı koyarak, karşı çıkarak, savaştan geri kalanlar, mücadeleden geride kalmayı seçenler, ağır davrananlar, oturup kalmalarına sevindiler. Buna sevinç duyuyorlar. Yani bu mücadeleye girmeyerek, güya akıllı olduklarını düşünerek seviniyorlar. Ya, ve Allah...
Çok evet. Özür dilerim. Yani seviniyorlar çünkü hani başlarına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorlar bu şekilde. Evet. Yani kendilerince kendilerini korumaya aldıklarını, uyanıklık yaptıklarını korumaya aldıklarını zannediyorlar ama öyle olmuyor şu an.
Allah yolunda ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi, yani mücadele etmeyi çirkin görerek yapılan bu mücadeleyi çirkin gördüklerini söylüyor Allah. Bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Bakın şimdi burada güya kendilerince akılcı bir hesap yapıyorlar. Mücadelenin içine doğrudan dahil olmayıp geride kalmayı seçtiklerini söylüyor Allah. Böyle bir siyaset izliyorlar. Allah'ın dinine, elçisine karşı çıkıyorlar, karşı koyuyorlar. Ve burada bir bahane söylüyorlar. Diyorlar ki mesela bu savaşta, bu sıcakta savaşa çıkmayın diyorlar. Şimdi güya onları düşünen, değil mi? Müslümanları düşünen, koruma amaçlı gibi gözüken ilk bakışta bu sıcakta, değil mi? Onun için söylenmiş gibi ama Allah bunların samimi olmadıklarını biliyor ve bununla bizi uyarıyor ve diyor ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Allah cehennemin daha sıcaklığını göstererek, değil mi? Açık bir tehditle samimiyetsiz olduklarını ortaya koyuyor. Tabii ki Allah dönem dönem Müslümanları zorlu gibi gözüken olaylarla imtihan eder. Samimi bir Müslüman bunlarda asla geri çekilmez. Mücadeleden kaçmaz. Samimiyetsizlik yapmaz. Değil mi Müslüman? Bu şekilde Peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu. Hazreti Mehdi döneminde de samimi Müslümanların böyle hareket ettiğini anlıyoruz inşallah. Ama bunlar ahlaksız ve şerefsiz oldukları için böyle her türlü bahaneyle işte evlerimiz açıktır, ailelerini ileri sürerek, başka bahaneler ileri sürerek her seferinde mücadeleden geri kalmayı seçiyorlar. Ağır davranıyorlar ve Allah bunların ayette bu mücadeleyi haşa çirkin gördüklerini de söylüyor. Bu kadar ahlaksız ve şerefsizler.
Evet. Başka bir ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a sanırım. Bedevilerden, savaştan geride bırakılanlar sana diyecekler ki bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Hem savaştan geri duruyorlar hem de Peygamber Efendimiz'den bağışlanma dilemesini istiyorlar kendileri için. Sanki dindarmış gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Ayete devam ediyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır. Fetih Suresi 11. ayet. Eğer samimi olsalar zaten başından beri hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olurlar ve mücadeleyi birlikte verirler. Ahir zaman döneminde de inşallah Hazreti Mehdi'nin o güzel mücadelesinde, ilmi, fikri mücadelesinde değil mi? Felsefeleri, Allah'ı inkar eden felsefeleri yıkan, kültürel, bilimsel, o şerefli, güzel mücadelesinde baştan beri hep istekli olurlar. Yani kendilerince bir özür beyan edecek bir ortam oluşturmazlar. Kendi uyanıklık şey düşünceleriyle böyle. Hem savaşta Peygamber Efendimiz'i terk ediyorlar, hem de sonra sallallahu aleyhi ve sellem, hem de gelip bağışlanma diliyorlar. Tam bir münafık özelliği işte. Yani tam bir sahtekarca bir şey. Yani sonra mücadele etmek istiyorlarmış da imkanları yokmuş gibi davranıyorlar. Halbuki yani mücadele etmek isteyen bir insan için imkansızlık diye bir şey olabilir mi? Yani mutlaka ne yapar eder bir Müslüman? Dini anlatacak, yayacak, güzel ahlakı anlatacak bir ortam ve imkan mutlaka bir yol bulur. Evet. Değil mi? Mesela biz Allah'ın izniyle şimdi sohbet ediyoruz. Değil mi? Allah'ı anıyoruz, Allah'ı zikrediyoruz, Allah'ı yüceltiyoruz. Allah'ın varlığını, birliğinin delillerini ortaya koyuyoruz. Kalbindekini insan söyleyebilir ancak. Yani bir etkisi olur onun, samimiyetinin etkisi olur. Ve nerede fırsatını bulursa, nerede imkanını bulursa o imkanı kullanır ve anlatır, değil mi? Ama münafıklar buna bahane uyduruyorlar. Bizim imkanımız yok, bizim bilgimiz yok, bizim yolumuz yok. Öyle bir şey yok. Mutlaka yol vardır.
Evet. Kahpece peygamberimizi savaşta bırakıp kaçıyorlar, değil mi?
Evet.
Aynı şekilde kahpece Hazreti Mehdi'yi böyle bir mücadele ortamında bırakıp kaçıyorlar.
Evet.
Ama salih Müslümanlar, samimi Müslümanlar Allah'ın izniyle sonuna kadar, değil mi? Ölene ya da şehit olana kadar yanındalar, birlikteler ve mücadeleye devam ediyorlar. Zaten Allah bu zorlu gibi görünen ortamlarla, yani mücadele ortamlarıyla murdar olanı ayıracağını bildiriyor. Evet. Dolayısıyla münafıklar da bu şekilde ayrılıyorlar aslında. Yani çok hayırlı bir şey inşallah.
İnşallah. Şimdi bu ilk safhada senin de bahsettiğin gibi böyle münafıkların o çarpık mantıkları üstünde örnekler oldu. Yani ne gibi örnekler veriyorlar? Nasıl çarpık mantıklar kurarak hani Allah'ın dinine hizmetten geri durmaya çalışıyorlar ve Müslümanları da kendilerince tabii bu yoldan alıkoymaya çalışıyorlar. Bunlara örnek oldu. Bir sonraki safhada da Müslümanların içindeyken küfre haber taşımaları, yani istihbarat toplamaları ve küfre yönelik Müslümanlar hakkında yalana dayalı iftiralar, işte onlar hakkında kötü haberler götürmeleri, yalan götürmeleri ki kendilerince böyle Müslümanları zor durumda bırakmak için aleni düşmanlık yapıyorlar. Mesela bir sonraki safhada bu var. Mesela ayet var inşallah. Tövbe suresi 47. ayet bu konuda. Kavunmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Yani Müslümanların içinde böyle haber taşıyıcılar olduğunu, münafıkane haber götürücüler olduğunu zaten Allah ayetinde bize bildiriyor. Yani onların amacı Müslümanlara zarar vermek bu noktada. Yani fiili harekete başlıyorlar. Yani mesela bir takım iftiralar ortaya yayıyorlar. İşte bir takım yalanlar ortaya yayıyorlar ki amaçları Müslümanlar zor durumda kalsın. İşte onlara yönelik baskılar olsun. İşte bazı insanları onlara karşı kışkırtsınlar. Ve sonuçta hep Müslümanların aleyhine faaliyet yapıyorlar bu şekilde.
Bu konuda yine hocamızın hikmetli anlatımlarından okumak istiyorum. Bakın daha evvel Sayın Hocamız, Sayın Adnan Oktar 18 Mart 2009 tarihinde Çay TV röportajında ne demiş tam bu konuyla ilgili? Münafığın özelliği içerideki bilgiyi küfre taşımasıdır. Mesela küfür daha açıktır. Merttir küfürü, o yönüyle açıktır. Ben senin düşmanınım der. Karşısına geçer, göğüs göğüse mücadele eder. Ama münafık alçaktır. Ben Müslümanım der, gelir içeriden bilgiyi alır, gider küfre ve Müslümanların zıtlarını ona aktarır. Ve münafıklığına yine devam eder. Müslümanların yanına yine gider, ben Müslümanım der. Onlara da ben de sizdenim der. Yani Allah ayette diyor ki, şeytanlar Allah'a sınırım, arada bocalayıp dururlar, ne onlarla ne bunlarla diyor Nisa suresi 143. ayette. Onlarla da geçinemiyorlar, yani küfürle de geçinemezler. Kalpleri parça parçadır diyor Allah. Onların kalpleri parçalanmadıkça kurdukları bina kalplerinde bir şüphe olarak sürüp gidecektir. Tövbe suresi 110 diyor. Yani ölmedikçe de bundan vazgeçmez diyor. Ancak Allah onlar için ölüm vaat etmiş. Onların eceli geldiğinde, öldüklerinde, cehenneme gittiklerinde azgınlıkları durur diyor Allah. Münafık özel yaratılmıştır. Yani şeytanın en gelişmiş, en aşağılık vasfını taşıyan varlıklardır münafıklar. Demiş hocamız. Gayet güzel ve veciz bir şekilde maşallah.
Yani Allah çok ayrıntılı olarak tanıtıyor Kur'an'da. Ve tehlikeye dikkat çekiliyor değil mi? Bunlar çünkü çok tehlikeli varlıklar. Küfür gibi değil. Küfür inanmadığını söylüyor açıkça. Kafir yani. Ama münafık Müslümanmış gibi davrandığı için çok tehlikeli. Yani sahtekar. Yani sürekli sahtekarlık yapıyor hayatı boyunca. Şimdi mesela Müslümanların arasında bulunduğu zaman içerisinde ve ayrıldığı zaman Müslümanları tehdit ediyor aslında. Böyle bir özelliği de var. Burada inkar edenlerin sayıca çok olmalarına, onların maddi imkanlarına güveniyor. Yani süper ahlaksızca bir davranış. Yani bütün gücün Allah'ın olduğunu kabul etmeyip, farkında olmayıp. Bakın Allah bunu ayette şu şekilde açıklanıyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde. Bakın burada bir tehdit ediyorlar değil mi? Çok sayıda, onlar çok kalabalıklar. Aman diyor. Artık onlardan korkun diyor münafık. Allah söylüyor bunu. Ama iman edenler de böyle dedikleri halde bunlar imanları artanlar diyor Allah. Ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir diyor. Yani iman edenleri hiç etkilemiyor bu. Hiç etkilemiyor. Onların bu tehdidi yok. İnsanlar kalabalıkmış. Çünkü izzet ve güç Allah'a aittir. Yani bunlar bu ahlaksız münafıklar, şerefsizler bunun farkında değiller. Yani tek amaçları kendi düşük akıllarınca Müslümanların dağılmasını sağlamak, Müslümanları çökertmek, değil mi? Müslümanları güya ezilmesini istemek, faaliyetlerinin durmasını istemek, değil mi? Hazreti Mehdi'nin Darwinizme, materyalizme, Müslümanların verdiği mücadelenin bitmesi, İslam birliğinin kurulmaması, bunu hedefledikleri için böyle, işte küfrü de güya kendilerince haşa güçlü gördükleri için, haşa Allah'tan daha güçlü görüyorlar. Çünkü gücün sahibi Allah'tır zaten. Küfrü yaratan da Allah'tır değil mi? İman edenleri de yaratan Allah'tır. Ve Allah, Allah'ın taraftarları mutlaka galip gelecek diyor. Bunun farkında olmuyorlar. Allah'a inanmadıkları için, haşa Allah'tan da daha üstün gördükleri için, haşa Allah'ı adaletsiz görüyorlar. Dolayısıyla bu kibir ve enaniyetle ve korkaklıklarıyla küfrü güçlü görüp kendilerince de güya müminleri, Müslümanları korkutmaya çalışıyorlar böyle. Ama Müslümanlar, Allah söylüyor ayette, imanları artanlar diyor.
Tabii.
Münafık aslında hayırlı oluyor. Yani o pislik kirli arındığında da imanların artmasına vesile oluyor Müslümanların.
Bunu mesela anlayamıyorlar. Yani böyle hakikaten o düşük akıllı oldukları için, yani daha doğrusu akılsız oldukları için mesela bunu anlayamıyorlar. Aslında o zahiren zorluk, bela gibi görünen olaylar müminlere çok büyük huzur ve mutluluk getiriyor yani. Evet. Sevap getiriyor yani. O orada sabırlarını, tevekküllerini gösteriyorlar. Allah'a olan, değil mi, yakınlıklarını gösteriyorlar. Kendi Allah'a olan sevgilerini gösterme imkanı buluyor aslında müminler böyle olaylarda. ve daha güçleniyorlar. Allah da kalplerine bir sağlamlık katıyor. Yani çok güzel, çok mübarek bir ortam oluyor aslında. Ama onlar da böyle bakmadıkları için aynı olayı çok farklı yorumluyorlar. Yani onlara belamış gibi görüyorlar. Halbuki müminler için şifa oluyor onlar.
Tabii yani bu Müslümanlar arasında bunlar böyle hani bu şekilde güya korkutarak, korku ve endişe dolu bir ortam istiyorlar. Halbuki bu Allah bunları bir zorluk görüntüsü yaratıyor ama bu Müslümanların zaten imanını arttıran bir şey. Hatta bunların bu faaliyetleri, yani böyle korkmaya çalışmaları kendi akıllarınca, o pislik akıllarınca müminlerin Allah'a ve elçiye olan bağlılıklarını arttırıyor zaten. Hazreti Mehdi'ye, Allah'a ve Hazreti Mehdi'ye olan bağlılıklarını arttıran bir şey. Bunun farkında değiller. Yani çok metafizik bir durum aslında inşallah.
Ya, müminler zaten mesela böyle saldırılara uğramasa, yani Allah yolunda mücadele ettikleri için böyle saldırılara, iftiralara uğramasa yani kendinden şüphe ederler. Yani düşünür insan yani der. Ha ben herhalde küfrü yani kızdıracak ya da onları böyle tedirgin edecek hiçbir bilimsel çalışma yapmıyorum. Hiçbir böyle ciddi bir mücadele yapmıyorum ki benimle kimse uğraşmıyor diye düşünürler. Yani işin aslı böyle. Ama onlar düşük akıllı olduklarından, akılsız olduklarından bunu kavrayamıyorlar. Bir de onu bir şey zannediyorlar, müminlere bir şer zannediyorlar. Halbuki şer değil, hayır oluyor müminler için.
Evet. Mesela Müslümanlar için işte harcama yapmayın da sonunda dağılıp gitsinler diyorlar. Allah ayette bildiriyor. Şimdi ayeti de okuruz. Halbuki bunların aklı ermiyor. Yani bu saçma akılları diye bildiriyor Allah ayette. Müslümanların birbirine olan sevgisi, bağlılığı, bu zengin olmaları bunları böyle çok şey ediyor, kızdırıyor, yakıyor adeta. Zannediyorlar ki böyle onlar infak etmeyince, yani onlar bir maddi yardımda, bir maddi varlıklarını vermeyince Müslümanlar dağılacaklar. Hiç böyle şey olur mu? Yani Müslüman, iman etmiş olan insan, Allah'a bir ahdi vardır. Adakları vardır diyor Allah. Kimi beklemektedir diyor, kimi adağına kavuşmuştur diyor. Yani bu Allah'a verdikleri sözle, değil mi? Ölene kadar ya da şehit olana kadar malıyla, canıyla, değil mi? Var gücüyle Allah yolunda gayret eden insan demektir. Yani iman etmiş insan. Ve kesin bir imandır yani bu böyle. Değil mi? Bunlar bunu anlayamıyorlar münafık olduğu için. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunanlara, yani iman edenlere, Peygamberimiz döneminde Peygamberimizin yanında bulunanlar, Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi'nin yanında bulunanlar, hiçbir infak, harcamada bulunmayın. Yani vermeyin, infak etmeyin ki infak Allah'ın emri değil mi? Kur'an'da bildirilen. Sonunda dağılıp gitsinler. Yani güya bunlar vermeyince, infak etmeyince Müslümanlar dağılacaklar. Oysa diyor Allah, göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Yani mülkün sahibi Allah. İnfak ettiren de Allah, infak edeni alan da Allah değil mi? İnşallah bütün malın mülkün sahibi de Allah. Ancak münafıklar kavramıyorlar diyor. Bunu anlayamıyorlar işte o münafık kafalarıyla, her şeyi münafıklık süzgecinden geçirdikleri için değil mi? Müslümanların bu şekilde dağılacaklarını zannediyorlar. Kendi pis akıllarınca, bu münafık akıllarınca.
Kendileri maddiyat için geldikleri için maddiyat olmadığında hani Müslümanlar da herhangi bir şekilde kalmazlar burada. Hani kalmalarına neden olmuyor gibi. Evet. Haşa, çok akılsızca düşünmüş oluyorlar yani.
Ama Allah'ın dilemesiyle bakın Müslümanların kaderi her zaman başarı, bolluk, bereket, zenginlik ve galibiyettir. Allah'ın vaadi çünkü bu inşallah. Yani Müslümanlar mutlaka galip gelecekler ve bolluk, bereket, refah, değil mi? Mutluluk içinde olacaklar. Gençleşecekler, daha güzelleşecekler, daha sağlıklı olacaklar inşallah.
Bu, tabii. Evet. En ağırlarına giden şey de yani Müslümanların birbirine olan sevgisi, bağlılığı, değil mi? Zengin olmaları, güzel ahlaklı olmaları, sağlıklı olmaları. O güzel vasıfları onları yakıyor adeta. Yani o kadar akılsızlar ki sanki kendileri infak etmeyince, harcama yapmayınca yani Müslümanların dağılacağını zannediyorlar. Halbuki rızkı veren Allah'tır. Değil mi? Sonsuz rızık sahibi. Zaten Allah'ın korumasındadır müminler. Bunlar kendileri akılsız oldukları için işte böyle bir kısır döngü içinde en sonunda zaten koparlar müminlerin.
Tabii. Tam tersine Müslümanların birbirine bağlılığını, Hazreti Mehdi'ye, Allah'a olan bağlılığını, sadakatini arttırır inşallah bunlar.
Şimdi münafıkların bir başka safhası da işte böyle uzun yıllar, bazen 10 yıl, 20 yıl mümin Müslümanların arasında kalabiliyorlar. Yani aşağılık karakterlerini gizlemeye çalışarak çok uzun yıllar böyle kalıp hor ve aşağılık konumda kalıyorlar. Ta ki böyle bir çıkış noktası bulana kadar. Yani onlar için çıkış noktası nedir? Gene menfaatlerine uygun bir yer bulmak. Hani bir evde, bir yerde artık neyse barınabilecekleri bir ortamda orayı bulup oraya gidebilmek. Yani bir yer bulduklarında gidebiliyorlar ancak. Çünkü menfaate göre ayarlı oldukları için. Mesela bu konuyla da ilgili bir ayet var. Onu okuyayım inşallah. Tevbe suresinde 56-57. Ayetlerde. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani ayetin belirttiği gibi menfaatleri doğrultusunda bir yer buldum hemen ayrılabiliyor mesela. Yani son derece aşağılık bir hareket. İnsan değil mi? Eğer bir hak uğruna Allah için, Allah rızası için bir insanlarla beraberse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hareket ediyorsa, ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi ile birlikte hareket ediyorsa, hani ne olursa olsun bırakıp gider mi normal bir insan? Yani tabii aklı başında şahsiyetli değil mi? Ahlaklı bir insan gider mi? Öyle bir şey yapar mı? Değil mi? Dünyaları kaybetse, yani dünyaları elinden alsalar, ölümle tehdit etseler, elini kolunu kesseler, yani Allah korusun inşallah olmaz ama olursa da yine hareket etmez yani. Hayatta yapmaz yani öyle bir şey.
Bilakis demek zaten cehennemin en alt tabakasına gidiyor. Yani
tabii.
Gittiği yerin ne olduğunu bir bilse zaten gider mi?
Tabii. Bilakis insanın daha da böyle yani böyle orada samimi hisleri daha da feveran eder yani. Değil mi? İnsan böyle hemen böyle saldırılanın yanında olmak ister. Yani doğal olarak fıtraten orada olmak ister zaten. Zulme karşı durmak ister insan zaten. Fıtraten böyle. Allah böyle yaratmış bizi. Mümkün değil öyle bir şey yapmamız. İşte münafığın bambaşka bir yaratılışla yaratıldığını görüyoruz biz burada. Yani çok başka bir karakteri var.
Şimdi bunlar tabii böyle Allah'ın ayette bildirdiği gibi kaçıyorlar hemen bir şey bulduklarında böyle kendi akıllarınca. Güya küfür daha güçlü gördükleri için o pislik kafalarıyla. Yani haşa Allah'ın gücünü tabii kadirini takdir edemedikleri için. Bunlar gittikten sonra da Allah ayette bunların ayrı bir mescit açtıklarını ki Peygamberimiz döneminde bu Dırar Mescidi'ydi. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yalan söylediklerini bildiriyor. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zarar vermek, yani Müslümanlara zarar vermek, kötülük yapmak, inkarı pekiştirmek, Allah'ın inkar edilmesini yaymak ve bunda daha da dereceyi arttırmak için, daha çok inkar edilmesini sağlamak için müminlerin arasını ayırmak, müminler arasında da bölmeye çalışıyorlar müminleri, aralarını ayırmaya çalışıyorlar.
Tabii birlik olsun, tesanüt yani dayanışma içinde olsun istemiyorlar.
İstemiyorlar.
Değil mi? Yani İslam birliği olsun istemiyorlar.
İstemiyorlar.
Müslümanlar güçlenecek evet. O zaman çünkü. Şiddetle korkuyorlar Müslümanların birliğinden. O nedenle hep araya nifak, ayrılık sokmak istiyorlar.
Evet. Ve daha önce Allah'a ve elçisine, ayete devam ediyoruz inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için, yani bu Allah'a ve elçisine, Hazreti Mehdi'ye, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme ve günümüzün Hazreti Mehdi'ye karşı savaşı, mücadeleyi, saldırmalarını isteyerek, dışarıdan bakarak bir yer ediniyorlar. Mescid edinenler diyor Allah. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Bakın burada bile ne kadar sahtekarca davranıyorlar. Hem kötülüklerini istiyorlar. Bakın zarar vermek, inkarı pekiştirmek. Hem de diyorlar ki bu sahtekar şerefsiz yapılarıyla. Biz iyilikten başka bir şey istemedik. Yani biz iyilik istiyoruz diyorlar. Güzellik istiyoruz diyorlar. Ne demek diyorlar? Dinin yayılmasını istiyoruz değil mi? Diye yemin edenler var ya. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahit etmektedir. Allah biliyor zaten onların ne kadar yalancı olduğunu, aşağılık olduklarını. Tevbe suresi 107. ayet. Bu kurdukları işte mescit, işte günümüzde de başka evlere çıkıyorlar. Birlikte toplantılar yapıyorlar. Münafıklar bir araya geliyor. Bunu zarar vermek amacıyla yaptığını söylüyor Allah. Yani bir yolla mutlaka Müslümanların zarar görmesini istiyorlar. Onlara zarar vermek için dışarıda toplantılar yapıyorlar. İlmi mücadele yani Darwinizme, materyalizme karşı mücadele edememelerini sağlamaya çalışıyorlar. İnkarı pekiştirmek yani inkarda hem inkarın yayılması, insanların inkar etmesi hem de bunun daha şiddetli olması için bir gayret sarf ediyorlar. Yani bırakın Allah yolunda hani, mücadele etmeyi tam tersine Hazreti Mehdi'nin ve öğrencilerinin yaptığı Darwinizme, materyalizme karşı ilmi mücadeleyi küfre karşı verdiği ilmi mücadeleyi durdurmak, yok etmek, tam tersi inkarın yayılmasına gayret ediyorlar ve bunun da güçlenmesini istiyorlar. Müslümanların da arasını ayırmaya çalışıyorlar. Tesadüf içinde olmasın, işte senin hocamızın da dediği gibi, Altı Hocam'ın. İslam Birliği kurulmasın. Bütün amaçları bunun üzerine. Halbuki giderken ne diyorlardı? Güya, değil mi? Dini daha iyi yaşayacaklarını iddia ediyorlardı. Haşa, dini Peygamberimizden, Hazreti Mehdi'den daha iyi bildiklerini iddia ediyorlardı. Ama bakın, tam tersine bütün faaliyetlerin durması, İslam'ın yayılmaması, İslam Birliği'nin oluşmaması, Darwinizm ve materyalizm daha da yayılması ve daha da şiddetlenmesi için gayret ediyorlar. Onu bildiriyor Allah, evet. İnşallah.
Ayetin ikinci bölümünde de şeytanın Allah'a sınırı, biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya diyor. Bir de böyle çok takva, çok dindar gibi göstermeye çalışıyorlar kendilerini. Namazı isteksizce kılıyorlar. Bazen hiç kılmıyorlar. Yani kimsenin görmediği yerde kılmıyorlar.
Kılmıyorlar.
Yani öyle bir şey yok. Ancak insanlar varsa insanlar kılmadıklarını bilmesinler diye kılıyormuş havasını verebilmek için o zaman isteksizce o da. Çok ağır gelir mesela sabah din namaza kalkmak. Yani o uykusundan uyanıp da namaza durmaz o. Yani başkası öyle görsün ister ama. Yani yanındaki birisi varsa zorla
isteksizce kalkar
ama evet. Kimse yoksa kalkmaz. O Allah yolunda mücadele etmiyorlar. İtaat etmiyorlar Allah'ın elçisine, Peygamber Efendimiz'e
sallallahu aleyhi ve sellem. İtaatsizler değil mi?
Tabii. Cimriler değil mi? Mallarını Allah için kullanmıyorlar. Ellerinde tutuyorlar bilakis. Allah'ın birçok hükmüne uymuyorlar. Ondan sonra ama gidip bir de mescit kuruyorlar üstüne. Sonra evet. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da çağırıyorlar. Yani işbirliği yapıyorlar inkar edenlerle. Değil mi? Yani çok samimiyetsiz.
Müslümanların da ayrılıp yanlarına gelmelerini istiyorlar hatta. Onlar gibi olmasını. Yani münafık kendisi gibi aşağılık olmasını istiyor. Haşa yani Müslümanların. Tabii Müslüman hiçbir zaman itibar etmez de buna. Onlar kendi kafalarınca öyle yani amaçları.
Evet.
Müminlerin de dağılıp gitmesini istiyorlar Peygamberimizin etrafından. Hazreti Mehdi'nin etrafından evet. Değil mi inşallah? Evet. Sonra Müslümanlardan ayrıldıklarını gördük. Değil mi? Orada toplantılar yaptıkları, evet. Tuzak güya kendi kafalarınca tuzaklar konuştukları, kurmaya çalıştıkları, organize evet. Ettikleri bir mescit, bir yerlerde toplantılar yapıyorlar. Sonra Müslümanlardan ayrıldıktan sonra da uzakta da olsalar, yani onlardan ayrıldıkları halde Müslümanlar hakkında bilgi toplamaya devam ediyorlar. Değil mi?
Evet.
Dışarıdan ne yapıyorlar, ne, faaliyetleri nedir? Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar yani münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer askeri birlikler gelecek olsa çölde Bedevi Araplar arasında olup yani orada Bedeviler arasında Müslümanlar arasında değil de dışarıda olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Yani dışarıdan Müslümanların içine girmeden onların o mücadelesine katılmadan mücadeleyi durdurmak amacıyla istihbarat toplamak amacıyla dışarıdan bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanların içindeyken hani nasıl istihbarat toplayıp küfre haber götürüyorlardı. Ayrıldıktan sonra da bunu aynı şekilde devam ettiriyorlar. Müslümanlardan haber toplayarak değil mi?
Evet.
Fakat içinizde olsalardı diyor Allah ancak pek azı cehdederlerdi, mücadele ederlerdi. Yani içinizde olsalardı zaten mücadeleye katılmazlardı diyor Allah inşallah. Hatta zararlı olacaklarını da bildiriyor Allah. Zarar ve kötülükten başka bir şey getirmezler diyor başka bir ayette. Yani sürekli olarak Müslümanlar hakkında bilgi topluyorlar. Dışarıda da olsalar. Müslümanların yanındayken de onlarla birlikte mücadele etmedikleri gibi aynı zamanda onlar hakkında bilgi toplayarak Müslümanların mücadelesini kendilerince durdurmaya çalışıyorlar. Darwinizme, materyalizme verdikleri mücadeleleri. Ve zahiren de hani Allah'ın zorlu gibi gösterdiği, tehlikeli gibi görünen ortamlar da bunların, bu gerçek yüzlerinin, sahtekarlıklarının ortaya çıktığı durumlar oluyor. Bunlar çok korkak olduğu için böyle.
Evet.
En ufak bir kendilerince hani risk gördüklerinde, halbuki tevekkül olmadıkları için gerçekte her şeyin sahibi Allah'tır. Allah o durumu yaratır ama Müslüman %100 emniyettedir. Çünkü Allah korumasındadır. Yani Allah onu insanın kaderinde görüntüsünde yaratır. Değil mi? İnşallah o zorlu ortamı.
İnşallah.
O çok büyük güzelliktir. Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu hak etmek için. Yani insan olmasa bundan olmasını ister. Yani Allah'tan zorluk talep edilmez ama Allah söylüyor. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Yani yarattığı her durum Allah'ın hiçbir durum daha doğrusu Müslüman aleyhine değildir. Her durum lehinedir. Çünkü sonsuz akıl sahibi, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adalet sahibi Allah tarafından yaratıldığı için.
Evet, münafıklar aynı zamanda Müslümanların kendileri gibi olması için çaba harcarlar. Yani o kendi ahlak anlayışlarını onlara da böyle sirayet etmesi için Müslümanlara da böyle bir takım çağrılar yaparlar. İşte dinsizliğin, ahlaksızlığın propagandasını yaparlar. Bununla ilgili bir ayet okuyacağım inşallah. Ahzab suresinde 18. ve 19. ayetler. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Yani alıkoyuyorlar dini yaşamaktan, samimiyetten, Allah rızası için yaşamaktan alıkoyuyorlar. Kendileri gibi olmalarını istiyorlar ve Müslümanlara bize gelin diyorlar. Böyle bir çağrı yapıyorlar.
Yani o ahlaksız sistemlerine çağırıyorlar.
Evet. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Zaten mücadele yapmıyor bunlar. Yani çok aşikar özellikleri. Daha önce de konuşuldu. Hiç böyle mücadele yapma gibi bir azimleri yok. Hep böyle rahatlarına düşkünler. Kıyıda köşede kalsınlar. Bilakis böyle müminlere engelleyici hareketler içinde olsunlar. Zaten diyor Allah aynı zamanda cimri ve bencildirler diyor. Yani mücadele yaparken mesela Müslüman canıyla manıyla değil mi mücadele yapar. Yani samimi olduğu için her şeyiyle mücadele yapar. Bütün vaktini, zamanını, canını, malı her şeyiyle yani yapabildiği kadar yapar. E şimdi mücadele etmediği gibi zaten özellik olarak böyle bir özellikleri de yok. Cimri ve bencildirler
yani
diyor
hem
Allah.
Hem vermiyor hem de süper egoist. Halbuki Müslüman fedakar olur değil mi? Mesela Allah'ın elçisi müminlerin kendilerinden daha evladır diyor Allah. Bunlarda böyle bir şey olmuyor. Süper egoist oluyorlar. Elçiye itaat etmedikleri gibi büyük de bir kin duyuyorlar. Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Mehdi'ye karşı. Müslümanlara karşı da Müslüman her zaman fedakar olur değil mi? Kardeşlerini kendinden de önde tutar. Her durumda değil mi? Bollukta da darlıkta da bu şekildedir. Bakın bunlar öyle olmadığını söylüyor Allah. Cimri ve bencildirler diyor. Sürekli ne varsa yoksa kendi nefisleri yani her zaman ön planda. Ve vermiyorlar hiç yani böyle ne mallarından ne canlarından değil mi? Cimriler.
İnşallah ayetin devamında şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Yani böyle bir olay olduğunda hani zorluk ortamı olduğunda hemen böyle fenalaşıyorlar böyle kendilerinden geçiyorlar artık insanlıktan çıkıyorlar. Gözleri,
paniğe kapılıyor böyle yani.
Evet. Paniğe kapılıp bakışları değişiyor. Yani gözleri dönüyor. Ama mesela korku ve zorluk ortamı zahiren yok olduğunda onlara göre kendilerini güvende hissettiklerinde de bu sefer Müslümanlara böyle sürekli eza böyle yani laf dokundurarak böyle o sivri dilleriyle işte laf ederek onlara böyle kötü söz söylemeye çalışarak onların kendilerine göre tabii vesvese verdirtmeye çalışarak sürekli faaliyet içinde oluyorlar. Yani evet. Şeyleri bu oluyor bütün hareketleri.
Yani korku ortamı derken Allah korku ortamının durumunu yaratır ama Müslüman korku duymaz bundan. Mesela peygamberimiz ve sahabe savaşlara girmişti değil mi? Kılıçla, tabii. Mızrakla, okla orada kol bacak doğrandığı bir ortam. En ufak bir korku duymadılar. Mesela Hazreti Musa ve yanındakileri Firavun ordusu sıkıştırıyor değil mi? Orada Hazreti Musa... Hiçbir şey olmaz. Şüphesiz Rabbim benimledir diyor. Yani hiçbir korku alameti yok. Müslüman böyledir işte inşallah. Yani zor görünen bir ortam yarattığında Allah bundan korku duymaz. Ama münafıklar öyle olmuyor işte. Münafık artık böyle baygınlık geçiriyor korkudan yani. Böyle bir korku. Gözleri baygınlaşıyor değil mi? Böyle kendinden geçiyor. Ama o ortamı kaldırdığında Allah değiştirdiğinde de birdenbire bambaşka bir şey oluyorlar böyle değil mi? Hayra karşı da diyor Allah düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle hemen orada konuşması değişiyor birdenbire keskin bir dille eleştirmeye başlıyor değil mi? Başka konuşma üslubu son derece evet. Bozuk onu gösteriyor Allah inşallah.
Tabii böyle zorluk ortamları müminler için çok şerefli ortamlardır. Allah katında çok makbuliyeti olan evet. Allah adına fedakarlık yapıyor mesela değil mi? Bundan güzel ahirette kendisini karşılayabilecek ne olabilir yani? Evet. Değil mi? Yani hayatında o şeylerini Allah için feda ediyor. Bundan şerefli, güzel bir şey olabilir mi? Hatta mücadele ediyorlar Peygamber Efendimiz ve sahabeler sallallahu aleyhi ve sellem. Birebir göğüs göğüse savaşıyorlar. Evet. Yani çünkü saldırı oluyor Müslümanlara. Allah da savaşmalarını söylüyor tabii, kendilerinin canlarını koruyacaktır. Mesela münafıklar o savaşa katılmıyorlar. Geride kalıyorlar. Kendilerince o savaştan zarar görmeyince uyanıklık yaptıklarını düşünmüş oluyorlar. Değil mi? Yani mesela şehit oluyorlar Müslümanlar. Ne güzel bir mertebe. Cenab-ı Allah şeytanlara Allah'a sınırım iki güzellikten biri diyor. Şehitlik de güzeldir. Gazilik de güzeldir. Çok da şereflidir. Onlar kendilerince o şerefsiz, ahlaksız mantıklarıyla bak gitmeselerdi işte öldürülmezlerdi üslubunda oluyorlar. Allah, Cenab-ı Allah onunla ilgili ayet-i kerime buyurmuş. Şu şekilde Ali İmran suresi 168. Şeytanlar Allah'a sınırım. Onlar kendileri oturup kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. İşte kendi kavrayamıyor tabii, yani o imansız olduğu için anlayamıyor. O şerefsizce bir mantık kuruyor. Başına gelmezdi diyor öyle bir şey olsa diyor. Hazreti Mehdi döneminde de aynı şekilde o Hazreti Mehdi ve talebeleri, değil mi, Allah'a inkar felsefeleriyle mücadele ederken Darwinizmle, materyalizmle, o fikirlerin savunucuların birçok komplolarına, haksız iftiralarına maruz kalacaklardır.
Hapse gireceklerdir.
Hapse girecekler.
İftiralar, iftira kampanyaları tabii olacak. Ondan sonra.
Evet. Ama onlar tabii o şerefi anlayamıyorlar. Yani münafıklar. Ha bak, biz güzel yapmadık, bizim başımıza gelmedi. Onlar da bizim gibi olsalardı başlarına bir şey gelmezdi diye düşünüyorlar. Ama ahirette gerçek kayba uğrayanlar onlar oluyor. Allah evet adına zorluk, sıkıntı, fedakarlık gösterenler de Allah katında şerefli bir mertebeye ulaşıyorlar Allah'ın izniyle.
Hocamız demişti yani inşallah böyle hani bu dönemde ahir zamanda inşallah Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Bela yağmur gibi yağsın Müslümanların üzerine. Bu güzelliktir yani böyle inşallah, değil mi? Allah katında
İnşallah.
Zaten Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu kazanmak için budur yani, değil mi? Allah imtihan eder. O imtihanı da tevekkül eder, sabreder Müslüman. İnşallah. Her durumda sabreder. Bu hastalık da olabilir, hapis de olabilir. Tabii. Başka türlü zorluklar da olabilir, değil mi?
Tabii inşallah.
Allah korku ortamı yaratır, hapis olur. Hiç fark etmez. Elhamdülillah, değil mi? Zaten tabii kısacık dünya hayatı, dünyanın amacı bu zaten. Yaratılış gayesi bu. İnsan dünyayı rahat etmeye gelmiyor ki. Rahat eden burada edemez zaten, rahat etmeye çalışan. Rahat etmeye çalışmayan, değil mi? Allah rızasında zora talip olan rahat eder dünyada. Çünkü Allah diyor, kalpler diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani mutlu olmanın tek yolu dini yaşamaktır. Başka bir yolu yok. Çok açık. Allah bunu söylüyor. Kim Müslüman? En zor ortamda da mutlu olur zaten öyle bir insan. Değil mi? Hocamız mesela akıl hastanesine giriyor. Anlatmıştı burada. Yani bilen bilir. Ben gittim gördüm. Hiçbir insanın kolay kaldırabileceği Allah'ın dilemesi dışında. Yani çok az kimsenin daha doğrusu. Tabii peygamberler var. İslam alimleri, veliler var. Kaldırabileceği bir ortam. Orada ben gittim şahit oldum. Yani hocamızla konuştuğumuzda pür neşeydi. Yani oraya kendisinin yanına gelenleri hocamız neşelendiriyordu. O neşesi, temizliği, şıklığı, dinçliği. Yani 9 ay, bakın akıl hastalarının birbirlerini öldürdükleri bir yere konuyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ortam o kadar bakın kirli, kötü kokulu, kötü görüntülü, yani böyle ve emniyetsiz bir ortam. Yani sen yatağa yattığın anda, gece uyuyakaldığın anda biri tepene çıkıp seni öldürmeye çalışabilir. Yani çünkü akıl hastası kafasını duvara vuran insanların yaşadığı bir ortam. Evet. O ortamda son derece mutlu. İşte gerçek üstün ahlak, değil mi? Müslüman ahlakı böyle olur inşallah.
Tabii, maşallah.
Maşallah.
Bu biraz önceki ayette hani bu kendi ahlaksız yapılarına diğer çağırmalarıyla ilgili olarak o çağrısını zaten Müslümanlar kale almadığı gibi onlara olan öfkeleri, kinleri daha da artıyor yani Müslümanların. Ama bir kısım gene akılsızlar, belki onların o çağrılarına uyanlar da zaten Müslümanlar, onların gitmesiyle Müslümanlar temizlenmiş oluyor. Yani böyle bir hizmetleri de var aslında münafıkların. Yani Müslümanlara kötülük etmek isterken aslında bayağı bir hizmet ediyorlar. Çünkü Müslümanların üstündeki o kir lekeyi almış, götürmüş oluyorlar. Gene bu onların akılsızlıklarına bir delil. Bir de çok değişik bir özellikleri daha var. yani ne derlerse yap desinler, Müslümanlara ne olursa olsun böyle çıkarları döndüğü noktada Müslümanlara gene yaranmaya çalışabiliyorlar. Mesela bu çok gene değişik bir özellikleri. Yani alçakça bir özellikleri. Ama Müslümanlardan bekledikleri menfaati elde edemedikleri noktada da bu sefer tamamen dönüyorlar. Tamamen karşı oluyorlar. Yani tam iki yüzlü, alçak bir hareket.
Alçak,
evet.
Bir yapı değil mi? Yani evet. Böyle bu kadar aşağılık olabilir bir insan yani. Bu kadar aşağılık olmaları, bak bu da Allah'ın özel yaratmasıyla yani. Allah'ın kaderde yarattığı için yani bu varlıklar var. Müslümanları da Allah yaratıyor. Münafıkları, küfrü değil mi? İnkarcıları da Allah yaratıyor inşallah. Ama aşağılığın en aşağılığı. Yani her durumda kaypak. Bakın birbirlerinden de nefret ediyorlar. Onlar da yani birbirlerini sevmiyorlar. Bir gün yani münafık olduğu için münafık münafığı biliyor. Bir gün diyor bana da aynı şeyi yapar diyor. Ondan dolayı da birbirlerine müthiş bir nefret duyuyorlar. Kendi aralarında da paramparçalar yani böyle. Ve çok şiddetli nefret ediyorlar. Yani birbirlerini de sevmiyorlar. Çünkü biliyor kendisi çok aşağılık. O yanındaki münafığın da ne kadar aşağılık olduğunu çok iyi bildiği için. Değil mi?
Tabii ikisi de sahtekar. Evet. Karşılıklı sahtekarlıklarını biliyor. Çok iyi biliyor. Kendi gibi biliyor. Onun sahtekarlığını. Öyle olunca tabii nefret ediyorlar. Ve yarın öbür gün aynı sahtekarlığı kendine de yapacağını düşünüyor. Öyle değil mi? Yani böyle hak bir davaya ihanet eden, bundan geri duran bir insan, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme ihanet eden, Hazreti Mehdi aleyhisselama ihanet eden bir yapıdaki insanların tabii ki hiçbir insana şey yapmaz yani itaat etmez, sadık kalmaz. Dolayısıyla bunlar hem birbirlerinden çekiniyorlar hem aşırı derecede birbirlerinden nefret ediyorlar ama çıkarları doğrultusunda da belirli dönem, belirli olaylarda birlikte hareket ediyorlar zahiren. Yani çok karmaşık, içinden çıkılmaz böyle hor ve aşağılık konumda yaşıyorlar dünyada. İnşallah ahirette de aynı şekilde Allah'ın bildirdiği gibi hor ve aşağılık yaşıyorlar inşallah.
Evet. Evet. Programımızın sonuna geldik galiba. Son 3 dakikamız. Hakikaten münafık konusu çok önemli bir konu. İslam için çok büyük tehlike. Peygamberimiz değil mi hadislerde dikkat çekiyor. Bakın başka bir hadisi okuyacağım şimdi inşallah. Tirmizi'den. Sahih hadis. Münafıklar için peygamberimiz kalpleri kurt gibi katı olacaktır diyor. Yani katı kalpli. Hiçbir şey diyor başka bir hadiste. Bu da Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybet-i Numani'den nakledilen. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, Hazreti Mehdi'ye, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın diyor Allah. Peygamberimiz, özür dilerim, Allah affetsin. Peygamberimiz. Yani peygamberimizin bir emri olmuş oluyor değil mi? Bakın hiçbir şey diyor ona bağlanmaktan, Hazreti Mehdi'nin talebesi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler, münafıklar her zaman fitneye sığınanlardır. Her zaman fitne çıkaranlar, bölücülük yapanlar. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Yani her konuştukları kötülüktür diyor. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Yani kalpleri değil mi? İnkarcı, evet. Sahtekarlar. Allah'a ve dine iman etmeyenler konuştukları zaman hep kötülük konuşurlar diyor. Sonra bunu evet okumuştuk.
Evet zaten.
Evet bir hadis daha okuyayım. Bakın münafıkların gitmesinden sonra Mehdi'nin zuhurunu müjdeliyor peygamberimiz. Süleyman bin Bilal der ki İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam babasından o da dedesinden nakleder ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir gün Adamın biri Emirül Müminin Ali Aleyhisselam'ın yanına gelerek "Ey Emirül Müminin, bize şu Mehdi'nizden bahseder misin?" diye arz edince şöyle buyurdu. Gitmesi gerekenler gidip de yani münafıklar arındığında, ayıklandığında, gittiklerinde, müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde, münafıklar çıktığında işte orada yani uzak bir yerde zuhur edecektir. Hazreti Mehdi münafıklar ayrıldığında zuhur edeceğini İslam aleminin lideri olacağını bildiriyor hadiste peygamberimiz. Maşallah.
Arunyaya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize hayızamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Arunyaya.org ve harunyaya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Güneydoğu, Olay TV ve Çay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımızda harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz.